Ayrım 3. Sayfa 475. Hitler'e karşı bir komplonun hazırlanışı. 5,5 yıllık nasyonal sosyalizm yönetiminden sonra Hitler'in çok az sayıdaki Alman düşmanları Hitler'i devirecek maddi gücün ancak orduda bulunduğunu anlamışlardı. İçlerinde orta ve daha yüksek sınıflarda isteseler bile bunu yapacak araç yoktu. Nazi partisine bağlı gruplar dışında hiçbir örgütleri bulunmadığı için elbette ki silahsız sayılıyorlardı. Sonradan Alman mukavemet hareketi üzerine birçok yazılar yazıldı. Ama şurası bir gerçektir ki bu mukavemet baştan sona kadar bir avuç cesur ve fedakar insanın yönettiği küçük ve zayıf bir şey olarak kaldı. Arkalarından kimse gitmedi. Şurasını da kabul etmek gerekir. Terör ve casuslukla yönetilen bir polis devletinde böyle bir hareketi yürütmek kolay iş değildir. Bundan başka küçük bir grup, daha büyük bir grup da olsaydı fark etmezdi, SS makineli tüfeklerine, tanklarına, alev makinelerine karşı nasıl baş kaldırabilirlerdi? Başlangıçta Hitler'e karşı ilk muhalefet sivillerden geldi. Generaller yukarıda gördüğümüz gibi Versay Antlaşması'ndaki sınırlamaları kaldıran ve kendilerine yeniden bir ordu kurmak geleneksel görevini veren bir rejimden ancak çok memnun kalabilirlerdi. Gariptir ki muhalefete önderlik eden başlıca siviller, önemli mevkilerde bulunan ve eskiden Hitler'e hizmet etmiş olan kimseler arasından çıktı. Çoğu başlangıçta nazizmin ateşli taraftarlarıydılar. 1937'de kaybedilmesi hemen hemen kesin olan bir savaşa Hitler'in Almanya'yı sürüklemekte olduğunu anladıkları zaman kendilerine gelmeye başlamışlardı. İlk kendine gelenlerden biri Leipzig Belediye Başkanı Karl Gördeler'di. Brüning zamanında fiyat denetmeni tayin edilmiş ve Hitler zamanında 3 yıl bu işte kalmıştı. Tutucu ve kralcıydı. Koyu bir protestandı. Enerjik ve zekiydi. Ama ihtiyatsız ve dik başlıydı. Yahudi düşmanlığı ve delice silahlanma yüzünden 1937'de Fransa, İngiltere ve Amerika'ya gidip oralarda Nazi Almanya'sının ne kadar büyük bir tehlike olduğunu anlatmak oldu. Az sonra iki komplocu daha uyandı. Bunlardan biri Prusya Maliye Bakanı Johannes Popitz, öteki Doktor Schacht'tı. Her ikisi de Almanya ekonomisinin savaş amaçlarına göre ayarlanmasındaki hizmetlerinden ötürü Nazi Partisi'nin en yüksek madalyası olan Altın Şeref Nişanı'nı almışlardı. Her ikisi de Hitler'in gerçek amacını 1938'de anlamaya başladılar. Ama geçmişleri ve kişilikleri yüzünden muhalefet liderlerince her ikisine de güvenilmediği anlaşılıyor. Schacht çok fırsatçıydı. Hassel'in güncesinde belirttiği gibi Schacht'a şöyle söyleyip böyle yapmak yeteneği vardı. Söylendiğine göre bu görüşü General Reck'le General von Fritsch de paylaşıyorlardı. Popitz zekiydi ama kararsızdı. İyi bir eski Yunanca bilgini, ünlü bir iktisatçıydı. O da General Beck ve Hassel gibi Çarşamba Kulübü'nün üyesiydi. 16 aydından oluşan bu kulüpte haftada bir toplanılır, felsefe, tarih, sanat, bilim ve edebiyat konuları tartışılırdı. Zaman yürüdükçe ya da koştukça burası muhalefetin merkezi haline geldi. Ulrich von Hassel, mukavemet liderlerinin bir çeşit dışişleri danışmanı oldu. Habeşistan ve İspanya İç Savaşı sıralarında Roma'da elçiyken gönderdiği raporlarda İtalya'nın Fransa ve İngiltere ile çatışma halinde tutulmasını, dolayısıyla Almanya tarafına çekilmesini Hitler'e öğütlediğini yukarıda görmüştük. Sonraları bu diplomat Fransa ve İngiltere ile Almanya arasında çıkacak bir savaşın Almanya için korkunç sonuçlar yaratacağını ve aynı şekilde İtalya ile yapılacak bir ittifakın da felaket getireceğini anlamaya başladı. Nasyonal sosyalizmin bayağılıklarından tiksinmekten başka elinden bir şey gelmeyecek kadar kültürlüydü. Yerinden atılıncaya kadar da rejime hizmet etmekten vazgeçemedi. Hitler'in 4 Şubat 1938'de askerlik, siyaset ve dışişleri alanlarında yaptığı temizlik sırasında diplomasi hizmetinden atıldı. Hassel tam bir eski zaman efendisiydi. Karısı Hannover'in eski bir soylu ailesindendi ve Alman donanmasının kurucusu Büyük Amiral von Tirpitz'in kızıydı. Sınıfının birçok kimseleri gibi Hassel de Nazilere karşı bir şey yapmak gerektiğini ancak memuriyetten atıldıktan sonra anladı. Ama ondan sonra bu duygulu, zeki ve tedirgin adam kendini iyice bu işe verdi. İleride göreceğimiz gibi hayatını feda etti, barbarca öldürüldü. Başlangıçtan beri Nazilere karşı olan ve yavaş yavaş çeşitli mukavemet hücreleri şeklinde birleşen daha az tanınmış kimseler de vardı. Bunların çoğu gençti. Grupların birinde Ewald von Kleist adında bir aydın vardı. Bu adam büyük Alman şairi Kleist'ın soyundan gelme terbiyeli bir çiftçiydi. Ernst Nikisch ve Fabian von Schlabrendorf'la sıkı bir işbirliği halindeydi. Ernst Nikisch eski bir sosyal demokrattı ve Widerstand yani Mukavemet gazetesinin başyazarıydı. Fabian von Schlabrendorf ise genç bir avukattı. Kraliçe Victoria'nın özel doktoru ve danışmanı Baron von Stockmar'ın torunuydu. Mukavemetçiler arasında eski sendika yöneticilerinden Julius Leber, Jakob Kaiser ile Wilhelm Leuschner de vardı. Cinayet masası şefi Arthur Neibe ve genç polislerden Bernd Gisevius adındaki iki Gestapo memuru komplolar geliştikçe bunlara yardımda bulundular. İkincisi sonradan Nürnberg'deki mahkemeler sırasında Amerikalıların göz bebeği oldu ve Hitler aleyhindeki komplo olarak ışık tutan bir kitap yazdı. Ama tarihçilerin çoğu kitabı ve yazarını biraz şüpheyle karşılamaktadırlar. Komploya Almanya'daki birçok ünlü ailelerin çocukları dahildi. Ünlü Feldmarschall von Moltke'nin kardeş torunu Kont Helmut von Moltke, sonradan Kreisau grubu adında genç idealistlerden oluşan bir mukavemet grubu kurdu. Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın Washington elçisinin yeğeni Kont Albrecht Bernstorff, bir Katolik aylık dergisinin baş yazarı Freiherr Karl Ludwig von Gutenberg, ana ve baba tarafından ünlü protestanlar yetiştirmiş iki aileye mensup papaz Dietrich Bonhoeffer. Bu papaz Hitler'i bir Hristiyanlık düşmanı, onun ortadan kaldırılmasını da bir Hristiyanlık görevi sayıyordu. Bu cesur adamların hemen hemen hepsi işlerini azimle sonuna kadar yürüttüler. Sonunda SS'ler tarafından yakalanarak işkencelere uğratıldılar. İple boğduruldular. Kafaları baltayla kesildi ya da daha basit yollardan öldürüldüler. Bu küçücük sivil mukavemet çekirdeği ordunun ilgisini bir süre çekemedi. Feldmarschall von Blomberg'in Nürnberg'de verdiği ifadede söylediği gibi 1938-39'dan önce Alman generalleri Hitler'e muhalif değillerdi. Hitler istedikleri sonuçları elde ettiği için ona muhalefeti gerektiren bir neden yoktu. Gördeler ile General von Hammerstein arasında bir takım ilişkiler vardı. Ama Alman ordusunun eski başkomutanı 1934'ten beri kendi kabuğuna çekilmişti. Faal generaller arasında pek etkisi yoktu. Schlabrendorf, rejimin daha iyi zamanlarında OKV'nin bürosu Abwehr'de Amiral Canaris'in baş yardımcısı Albay Hans Oster'le ilişki kurmuş, onun yalnız esaslı bir Nazi düşmanı değil, aynı zamanda askerlerle siviller arasında köprü görevi yapmaya hevesli olduğunu da görmüştü. Bununla birlikte generallerin bir kısmı Hitler'in 1937-38 savaş kararı karşısında bir takım sarsıntılar geçirmeden, ordu komutanlıklarında değişiklikler olmadan ve General von Fritsch'e o bayağı hareket yapılmadan önce Nazi diktatörünün Almanya için ne kadar büyük bir tehlike olduğunu anlamadılar. 1938 Ağustos'unun sonuna doğru Çek buhranı daha tehlikeli bir duruma geldiği sırada General Beck'in istifa etmesi onları biraz daha uyandırdı. Gerçi hiçbiri Beck'in umduğu gibi onun arkasından istifa etmedi ama gerek direnen generallerin ve gerekse sivil mukavemetin düşük genelkurmay başkanının çevresinde toplanacağı hemen anlaşılmıştı. Her iki grup da ona saygı gösteriyor, güveniyordu. Her iki grup başka bir noktayı daha anlamışlardı. Artık Hitler'i durdurmak için zora başvurmaktan başka çare yoktu. Bunu da ancak ordu yapabilirdi. Orduda bunu yapacak kim vardı? Ne Hammerstein ne de Beck yapabilirdi bunu. Çünkü ordudan ayrılmışlardı. Gerekli olan şey Berlin'in içinde ve çevresinde o sırada askerlerin bilfiil başında bulunan ve hemen harekete geçecek durumda olan generalleri elde etmekti. Yeni Genelkurmay Başkanı General Halder'in emrinde fiilen kuvvet yoktu. Bütün ordu General von Brauchitsch'in elindeydi ama ona güvenilemezdi. Elbette ki otoritesinden yararlanılacaktı ama komploculara kalırsa onu son dakikada işe karıştırmak daha doğru olurdu. Anlaşıldığına göre bu işe yardım etmek isteyen bazı generaller hemen bulundu ve komploya alındı. Bunlardan üçü teşebbüsün başarılması için çok gerekli olan komutanlıkların başında bulunuyorlardı. Berlin ve çevresindeki bölgeyi kapsayan çok önemli Wehrkreis 3'ün komutanı General Erwin von Lipp-Witzleben 23. Piyade Tümeni'nde oluşan Potsdam Garnizonu komutanı General Kont Erich von Brockdorf Ahlefeld gerektiğinde Berlin'e yardım etmek üzere Münih'ten gelerek SS kuvvetlerini bastıracak olan Turingia'daki zırhlı tümenin komutanı General Erich Höppner. Komplocular Ağustos'un sonuna doğru şöyle bir plan tasarladılar. Çekoslovakya üzerine son saldırıcı kararını açıklar açıklamaz Hitler'i yakalayacaklar, Almanya'yı bir Avrupa Savaşı'na merhametsizce sürüklemeye çalıştığı için artık yönetme yetkisini yitirdiğini ileri sürerek kendi halk mahkemelerinden birine sevk edeceklerdi. Askeri diktatörlük kısa bir süre daha sürecek, arkasında ünlü bir sivilin başkanlığında geçici bir hükümet kurulacaktı. Gerekli süre içinde de tutucu bir demokratik hükümet iş başına geçecekti. Darbenin başarıya ulaşması iki önemli şeye bağlıydı ve bunlar da iki kişinin elindeydi. General Halder'le General Beck'in. Birincisi zamanını bekliyordu. Halder, Hitler'in Çekoslovakya'ya son saldırı emrini vermesinden 48 saat önce kendisine şahsen haber verilmesi için OKV ile zaten anlaşmıştı. Böylece Alman askerleri Çekoslovak sınırını geçmezden önce komplo planını uygulamak için zaman kazanmış olacaktı. Bu arada Hitler'i yakalayacak ve meşhum savaşı durduracaktı. İkinci etkene gelince Beck, Çekoslovakya'ya yapılacak bir saldırının İngiltere ile Fransa'nın da karışacağı bir Avrupa savaşını doğuracağını, Almanya'nın ise buna hazır olmadığını ve böyle bir savaşı kesinlikle kaybedeceğini önce generallere ve sonra da Hitler'in tasarlanan yargılanması sırasında Alman halkına anlatmalı ve onları buna inandırmalıydı. Zaten bu görüşü yaz ayları içinde vermiş olduğu muhtıralarda savunmuştu. Şimdi de bu görüş girişeceği hareketin temeli olacaktı. Ülkenin haritadan silinmesiyle sonuçlanacağına inandığı bir Avrupa çatışmasından Almanya'yı Hitler'i devirmek suretiyle kurtarmaktan başka çare yoktu. Gerek Beck ve gerekse bütün dünya için ne kadar acıdır büyük bir savaş ihtimalini daha iyi değerlendiren ve sırasında görevinden istifa etmiş olan Genelkurmay Başkanı değil Hitler oldu. Köklü bir tarih anlayışına sahip kültürlü bir Avrupalı olan Beck, Almanya'nın Çekoslovakya'ya saldırması halinde İngiltere ile Fransa'nın duruma müdahale etmemek suretiyle kendi çıkarlarını bile bile feda edeceklerini düşünemezdi. Tarihi biliyordu ama çağdaş politikadan haberi yoktu. Hitler ise bunu çok iyi biliyordu. Başbakan Chamberlain'ın savaşa gitmektense Çekleri feda etmeyi tercih edeceği ve Fransa'nın da bu durumda Prag'a verdiği sözü yerine getirmeyeceği hakkında yargısının yanlış olmadığını bir süredir sezinlemekteydi. Daha 14 Mayıs'ta New York gazetelerinde çıkan bir haber Wilhelmstrasse'nin gözünden kaçmamıştı. Gazetelerin Londra muhabirleri Lady Astor'un evinde bir yemek sırasında Chamberlain'e yaptıkları gayri resmi bir konuşmayı bildirmişlerdi. Gazete muhabirlerine göre İngiltere Başbakanı bir Alman saldırısı halinde ne İngiltere'nin ne Fransa'nın belki ne de Rusya'nın Çekoslovakya'nın yardımına koşamayacağını, Çek devletinin bugünkü durumuyla yaşamasına imkan olmadığını, İngiltere'nin barışın çıkarı için Sudetland'ın Almanya'ya verilmesinden yana bulunduğunu söylemişti. Avam kamerasındaki hiddetli sorulara rağmen Amerikan gazetelerinde çıkan haberleri Chamberlain'ın tekzip etmediğini Almanlar bir yana not etmişlerdi. 1 Haziran'da İngiliz Başbakanı İngiliz gazetecileriyle bir kısmı açıklanmamak şartını koşarak bir konuşma yaptı. 2 gün sonra da Times'ta Çeklerin durumunu bozan baş yazılarından ilki çıktı. Yazıda Çek hükümetine Çekoslovakya'dan ayrılmalarıyla sonuçlansa bile ülkedeki azınlıklara self-determinasyon hakkının verilmesi tavsiye olunuyor ve Sudetlerle öteki azınlıkların ne istediklerini tayin etmek üzere bir takım plebisitlerin yapılması gereği ilk olarak öne sürülüyordu. Times'taki başyazının Chamberlain'ın açıklanmamasını istediği sözlerden esinlenerek yazıldığı ve başbakanın görüşlerinin yansıttığını birkaç gün sonra Londra'daki Alman elçiliği Berlin'e bildirdi. Elçi von Dörksen de 8 Haziran'da bir plebisit sonucu olmak ve Almanya tarafından zora başvurularak müdahale edilmemek şartıyla Chamberlain hükümetinin Sudet bölgesinin Çekoslovakya'dan ayrıldığını görmek arzusunu beslediğini Wilhelmstrasse'ye haber verdi. Bütün bu haberleri Hitler herhalde çok memnunlukla karşılıyordu. Moskova'dan gelen haberler de kötü değildi. Haziran'ın sonunda Rusya'daki Alman elçisi Friedrich Werner Kont von der Schulenburg, Sovyetler Birliği'nin Çekoslovakya gibi bir burjuva devletinin savunmasına koşacağına pek ihtimal vermediğini bildiriyordu. Ribbentrop da 3 Ağustos'ta İngiltere, Fransa ya da Rusya'nın Çekoslovakya sorununa müdahale etmelerinden pek korkulmadığını dışarıdaki belli başlı Alman diplomatlarına bildirmişti. Aynı gün yani 3 Ağustos günü Chamberlain, Sudet buhranında aracılık yapmak gibi garip bir görevle Lord Runciman'ı Çekoslovakya'ya gönderdi. Runciman'ın gelmesi benim de Prag'da bulunduğum bir güne rastladı. Runciman'ın basın konferansında bulundum ve heyettekilerle konuştum. Sonra günceme şunu kaydettim. Runciman'ın görevi baştan aşağı leş kokuyor. Runciman'ın gönderileceği avam kamerasında açıklandığı sırada Chamberlain, İngiliz parlamentosu tarihinde o zamana kadar görülmeyen bir yalan savurmuştu. Runciman'ın Çekoslovak hükümetinin isteğine uyularak gönderildiğini söylemişti. Oysa gerçek şuydu. Runciman, Chamberlain tarafından Çekoslovak hükümetinin boğazına sarılmak üzere gönderilmişti. Ama bunun altında daha da büyük bir düzenbazlık vardı. Runciman'ın Çek hükümetiyle Sudet liderleri arasında aracılık yapamayacağını, bunun saçma olduğunu Chamberlain de dahil olmak üzere herkes biliyordu. Sudet lideri Henlein'ın özgür bir adam olmadığı, görüşmelere girişemeyeceği, çatışmanın Prag'la Berlin arasında olduğu belliydi. Ransiman'ın Sudetland'ı Hitler'e peşkeş çekmek üzere Chamberlain tarafından gönderildiğini Çeklerin bildikleri ilk günün akşamında ve o günü izleyen günlerde günceme yazdığım notlardan anlaşılıyor. Çok bayağı bir diplomasi oyunuydu bu. Ve artık 1938 yazı bitmek üzereydi. Ransiman Sudetland'da ve Prag'da dolaşıp duruyor. Sudet Almanlarına dostça gösterilerde bulunuyor. Ve Sudetlere istediklerini vermesi için Çek hükümeti üzerinde baskısını artırıyordu. Bu sırada Hitler'in generalleri ile Dışişleri Bakanlığı da durmadan gece gündüz çalışıyordu. Führer 23 Ağustos'ta deniz manevraları sırasında Macaristan naibi Amiral Hoti ile Macar hükümet üyelerini Kiel Körfezi'nde Patria gemisinde ağırladı. Konuklarına Çekoslovakya yağmasından yararlanmak istedikleri takdirde acele etmeleri gerektiğini söyledi. Masaya oturmak isteyenler hiç olmazsa yemeğin pişirilmesine biraz yardım etmelidirler dedi. İtalya elçisi Bernardo Attolico gemideki konuklar arasındaydı. Ama Mussolini'nin hazırlanması için Çekoslovakya'ya karşı girişilecek hareketin tarihini Ribbentrop'tan öğrenmeye çalıştığı zaman Alman Dışişleri Bakanı Albay Josef Beck'in Çekoslovak topraklarının küçük bir parçası olan Tehin bölgesinde gözü olduğunu, Varşova'daki Alman elçisi von Moltke bütün yaz boyunca Berlin'e bildirip durmuştu. Gerçekten de Avrupa'da o sıralarda yaygın olan bu kısa görüşlülük Beck'te de vardı ve bu kısa görüşlülük sonunda düşünüldüğünden daha büyük bir felaket getirdi dünyaya. OKV yani Silahlı Kuvvetler Yüksek Komutanlığı ile OKH Ordu Yüksek Komutanlığı'nda büyük bir faaliyet vardı. Silahlı Kuvvetler 1 Ekim'de Çekoslovakya üzerine harekete geçebilecek şekilde hazır bulundurulmaları için gerekli son planlar hazırlanıyordu. OKV'de çalışan Albay Jodl 24 Ağustos'ta Hitler'e bir muhtıra yazdı ve Almanya'yı askeri müdahaleye kışkırtacak olayın tam zamanını tayin etmenin çok önemli olduğunu belirtti. X gününü ayarlamasının buna bağlı bulunduğunu kendisine anlattı. Eğer harekete geçmeyi gerektirecek masum bir açıklama yapılmamışsa X eski birden önce hiçbir peşin tedbir alınamaz diyordu. Aksi takdirde biz olayı hazırlamış gibi görünürüz. Eğer teknik nedenden ötürü akşam saatleri olay için uygun bulunursa o zaman ertesi gün X günü olamaz. Ancak o günden sonrası olabilir. Bu notların amacı Wehrmacht'ın olaya ne kadar büyük bir ilgi gösterdiğini ve Führer'in niyetinin zamanında bildirilmesi gerektiğini belirtmektedir. Çünkü Abwehr Şubesi aynı zamanda olayı örgütlemekle görevli değildir.